Ayrım 22, sayfa 191. Bedensel duruşlar bireyin amacına yaklaşım şeklini belirtir. Dümdüz giden bir kişi cesaret sergiler. Oysa kaygılı ve çekingen bir erişkinin aracısız eylemi engelleyen bir yaşam tarzı vardır. Ve bazen yan yola sapma gibi bir şey her eylemde görülür. Bireyin elini uzatma şeklinden onun toplumsal duygusunun olup olmadığını ve başkalarıyla ilişki kurmaktan hoşlanıp hoşlanmadığını her zaman anlarız. Tümüyle normal olan bir el sıkışma oldukça enderdir. Bu genellikle aşırı isteklidir, isteksizdir, bir çekme ya da itme eğilimini açığa vurur. Bir travmada bazı insanların yana doğru eğildikleri göze çarpar. Onlar desteklenmek isterler ve başkalarına verdikleri rahatsızlıktan oldukça habersizdirler. Aynı sosyal duyarlılık başkalarına hastalık bulaştırmayı fazlaca düşünmeden onların önünde öksürenlerde görülür. Bazıları bir odaya girdiklerinde içgüdüsel olarak sanki herkesten en uzak bir yerde dururlar. Tüm bunlar bu kişilerin konuşmalarından daha dolaysız bir biçimde bunların yaşama karşı takındıkları tutumu ortaya koyar. Uyku sırasındaki duruşlar ve tutumlar günlük yaşamın duruşları ve hareketleri kadar dikkate değerdir. Çok küçük çocuklar sırt üstü ve kolları havaya kalkmış bir biçimde uyurlar. Bu şekilde uyuyan bir çocuğu gördüğümüz zaman onun sağlıklı olduğunu varsayabiliriz. Örneğin şekil değiştirir ve kolları aşağıda uyursa bir hastalıktan kuşkulanılmalıdır. Bunun gibi eğer bir erişkin belli bir şekilde uyumaya alışmış ve bunu birden değiştirirse onun zihinsel tutumunda bir şeyin değişmiş olduğunu varsayabiliriz. Doğal olarak organik bozukluklar uyku duruşunu koşullandırmakta kendi rollerini oynarlar. Akciğer ya da plevra iltihabı olmuş bir kişi bazen bunu neden yaptığını bilmeden her zaman hastalıklı yanı üzerine uyuyacaktır. Bunu bilinçsizce yapar çünkü bu soluk alıp vermeyi kolaylaştırır. Bazı kalp rahatsızlığı olan insanlar ya da kendilerini öyle sananlar sol yanları üzerinde uyuyamadıklarına inanırlar. Bunun organik bir nedeni yoktur ama onlar daha zayıf olan yanlarına dikkat etmeleri gerektiğini hissederler. Esas duruşa geçmiş bir asker gibi sırt üstü uyuyan bir kişi gördüğümüz zaman bu onun mümkün olduğu mertebe iri görünmek isteğinin işaretidir. Yorganı başına çekerek kirpi gibi kıvrılmış bir biçimde yatan bir kişinin çabalayıcı ya da cesaretli bir kimse olması kuşkuludur. O muhtemelen korkak bir insandır. Onu nasıl cesaretlendireceğimizi anlayana dek ona güç bir görev vermekten kaçınmalıyız. Midesi üzerine yatan bir kişi inatçılığı ve olumsuzluğu açığa vurur. Çeşitli hastanelerdeki hastaların uyku duruşlarıyla günlük yaşantı raporlarını karşılaştırarak zihinsel tutumun uykuda ve uyanık durumdaki konumlarda düzenli olarak ifade edildiği kararına vardım. Bazı kişiler uykudayken yavaş yavaş dönerek başları ayak ucunda ve ayakları baş ucunda olarak uyanırlar. Bu gibi insanlar ruhsal olarak dünyaya karşı olağan dışı bir karşı çıkma tutumu içindedirler. Ve bunlar soruyu henüz anlayamadan çoğunlukla hayır yanıtını veren nevrotik tipte olanlardır. Yatakta yarım dönüş yaparak başları şiltenin yanından aşağı sarkar bir durumda uyuyan hastalar da vardır. Bu alışkanlıktan ötürü baş ağrısı çekerler. Bu genellikle ertesi günün taleplerinden kaçmak için kullanılır. Bazı çocukların hayvanlar gibi dizleri ve dirsekleri üzerine yaslanarak iki büklüm bir durumda uyuduklarını görmek beni oldukça şaşırtmıştı. Ama sonunda yandaki odada ne olup bittiğini duymak için bunun en iyi şekil olduğunu anladım. Bu uykuda bile başkalarıyla normalin üstünde bir ilişki içinde olmak isteyen çocuklar tarafından benimsenir ve onlar genellikle oda kapısı açık yatmak isterler. Bundan ötürü tüm duruşların amaca yönelik bir doğası vardır. Bir keresinde kör olmuş bir adamı tedavi etmiştim ve o tarihten sonra adam uyurken her zaman karısının elini tutmak istemişti. Bu da karısının hareket etmesini engelliyordu. Bu zorbalık eğiliminin acıklı bir gizlemesiydi. Karısı buna direndiği zaman adam gece halüsinasyonlar görmeye başladı ve kafasında hırsızların karısını yakalayıp götürdüklerini kurdu. Bu halüsinasyon karısını elde tutmak için aynı hareket tarzının bir gelişmesiydi. Bütün gece durmadan hareket eden huzursuz uykucular doyumsuz olduklarını ve biraz daha fazlasını yapmayı istediklerini gösterir. Bu başka bir kişi, özellikle anne tarafından gözetlenmeyi istiyor olmalarının bir işareti de olabilir. Çocukların uykuda ağlamalarının nedeni de aynıdır. Onlar yalnız kalmak değil, güvenlik ve koruma altında olmak isterler. En sessiz uykucular yaşamın sorunlarına karşı tutumlarında en rahat olanlardır. Onların yaşamları gündüz iyi düzenlenmiş olduğundan geceyi ona uygun olan bir dinlenme ve ferahlama amacı için kullanabilirler ve genellikle uykularında rüya görmezler. 11. Bölüm 11 Organ Diyalekti ve Rüyalar. Hastanın tedavi olmanın onun üstünlük amacını tehlikeye düşüreceğini hissettiği vakalarda bir başlangıç yapmak çoğu zaman güçtür. Bununla ilgili bir vakam evli, 25 yaşında ve kaygı nevrozlu bir kadınınki olmuştu. İlk görüşmemde ondan yanımdaki iskemleye oturmasını istedim ve o gidip odanın öbür yanında oturdu. Onun şiddetli kaygı nöbetleri kocası eve geç kaldığı zaman meydana geliyordu. Aile yaşamında kendisini kısıtlanmış hissetti ve ona aşırı hoşgörüyle davranan ilk kişi kocası olmuştu. Ama şimdi onun iş zorlukları kendisini karısına daha çok adamasına olanak vermiyordu. Hastam yalnızca kocasına bağlanmak ve herkesi dışlamak istiyordu. Ve kaygı nevrozunun gelişmesiyle kocasının işini engelliyordu. Hiç kimse ondan bir şey isteyemezdi ve kocası boyun eğmeliydi. Ama o bu başarıyı çok acı verici kaygılarla ödemişti ve kocası gelip beni görmesi konusunda onu ikna edebilmişti. Doğal olarak durum bir açmazdı. Bana gelmeden önce benim onun için bir tehlike olduğumu hissetti ve tutumunu iskemleye karşı olan davranışında sembolize etti. Eğer onu nevrozundan kurtarırsam kocasının karşısına çıkmak için elinde hiçbir silahı olmayacaktı. 1. Aşırı eleştirici, zorlanımlı bir ev kadını. Buna benzer başka bir vaka, çok rekabetçi bir ailenin en küçük çocuğu olan evli bir kadının vakasıydı. Ailenin en aşağı konumdaki üyesi olarak onunla alay edilmiş ve aşağılanmıştı. Ve başka insanların haklı olmadıklarını kanıtlamanın dışında bir kız olarak bu talihsiz durumu engelleyebilmenin bir yolunu bulamamıştı. Bu alışkanlık ona yargıç takma adını kazandırdı. Evlendiği zaman evli olan ablalarından üç almanın zamanı gelmişti. Kocasına aşık değildi ama mutlu bir evlilik yapma yeteneği olduğunu kanıtlayamadığı takdirde hor görüleceğinden korkuyordu. Üç çocuğu olmasına karşın kendisine hiçbir zaman başkalarıyla eşit hissetmiyor ve bu nedenle topluma karşı kendisini kabalık, kibir ve kınamayla savunuyordu. Bu gibi bir davranış çoğunlukla düş kırıklığına karşı nevrotik bir savunmadan başka bir şey değildir. Ve bunun kalıtımsal psikopatik koşulların bir sonucu olduğunu söylemek tümüyle yanlış bir yargıdır. Ev bakımı sanatında en büyük ablasına erişemeyeceğinden kesinlikle emindi ve evlendikleri zaman kocası onun da ablası kadar düzenli olup olmadığını sormakla hata yapmıştı. Bu ondaki duyarlı bir noktaya dokunmuştu ve ondan sonra o ev bakımından kaçınmak ya da hafifletici nedenlere sığınarak bu konuda başarılı olmak istemedi. Bunu bir tür zorlanımlı nevroz izledi. Bu bakım ve titizlik can sıkıcı ve zaman kaybı olana dek kendisini örtülere ve yıkama işine verme şeklini aldı. Bu iş başka bir şey yapmak için ona zaman bırakmadığından eğer evlilik mutsuz bir şekilde gelişecek olursa mazerete hazırdı. Kendisini korumak için nevrotiklerin sıkça başvurdukları başka bir hilesi daha vardı. İnsanları İsa peygambere benzetmeleri ya da benzememeleri bakımından yargılıyordu. Böylelikle herhangi bir kimseye hayran olmak için yücelttikten sonra onda hatalar bulmak, onun İsa peygambere benzer bir tip olmadığını kanıtlamak, sonra da onu bir kenara fırlatıp atmak bu kadın için kolay bir şeydi. Bu savunmayı tedavi için gittiği birçok doktora karşı kullandı ve anlaşıldığı takdirde son doğanın aşağılık konumuna geri itileceği prototip duygusundan ötürü onların çabalarını boşa çıkardı. Bu nedenle doktorların yanıldıklarını kanıtlamalıydı. Her zaman onların fikirlerine karşı çıkmaya çalıştı. Sürekli olarak kaygılı ve şikayetçi olduğundan doktorlar konuşamaz oldular ve konsültasyonlar yarar sağlamadan geçti. Birçok vakada gördüğümüz gibi organik fonksiyonlara egemen olan yaşam tarzıdır. Bu durum dikkati çekecek ölçüde akciğer, kalp, mide, salgı organları ve cinsel organlarda böyledir. Bu fonksiyonlardaki bir bozukluk bireyin amacına ulaşmak için tuttuğu yolun yönünü gösterir. Ben bu rahatsızlıkları organ diyalekti ya da organ dili olarak adlandırırım. Çünkü organlar kendilerine özgü bir dille bireysel bütünlüğün niyetini açığa vururlar. Cinsel organların diyalekti özellikle anlamlıdır ve çoğu zaman bunlar hastanın doktora gitmesine neden olur. Bu vakalardan her birinin kendisine özgü bir özelliği vardır. Ama bunların neredeyse hepsinde hasta cinsel işlevde bir bozukluk, yaşamın üç sorunu karşısında bir duraklama, kararsızlık ya da kaçış ifade etmektedir. Hasta kendisine bir dereceye kadar kısmi cinsel doyumlar sağlıyor olsa da bunlar gerçek sorundan kaçış niteliğindedir ve normal bir ifade için geride kalan dışlanmalıdır. Bu yolla iktidarsızlığın çeşitli türleri, isteksizlik ve başka kişilerle ilişkilerde eğilim yokluğu ortak köküne göre izlenebilir. Bu cinsel semptomları geçici olarak dikkat dışı bıraktığımız ve hastanın toplumsal ilişkilerinin doğasını incelediğimizde her zaman kolaylıkla görülebilir. Belirli işlevsel başarısızlıklarla ilgili bildiğim vakaların pek çoğunda hastalar evlilik sorunuyla karşı karşıya kalmışlardı. Erken boşalma kendi anlamı içinde çok değişkenlik gösterir ama onun bencil bir kişilik ve iktidarsızlık duygusu işaretinde olduğunu anladım ve bu değişmez bir biçimde çok kötü bir sosyal uyumla birlikte bulunur. Boşalmada başarısızlık genellikle çocukların olası rekabetinden ötürü çocuğu olmasından korkan bencil erkeklerde görülür. Bireysel psikolojiden herhangi bir şey anlamış hiç kimse bunlara benzer vakaları, sanki ahlaki bir tutum takınarak iyilik yapabilirmişiz gibi insanları kullandığım sözcüklerle paylayarak tedavi etme girişiminde bulunmazdı. Hasta dinlemekten hoşlandığı ve anlatmak istediği bir duygu ortamına taşınmalıdır. Ancak ondan sonra anladığını yaşaması için ona etki yapılabilir. Aynı diyalekt kadınlarda vajinismus olarak ortaya çıkar. Bu başka semptomlarla birlikte kadının belli bir erkek ya da genel olarak erkeklerden tiksinmesi anlamını taşıyan erkeklerden kaçınmadır. Bu aktif kaçınmanın yanı sıra cinselliği reddetme, cinsel soğukluk ve eylemsizliğin sergilendiği pasif türler de vardır. Bu fonksiyon yokluğu olay yalnızca erkeğin işiymiş gibi kadının zihninde cinsel ilişkide o yokmuş anlayışını yansıtır. Cinsel soğuklukla ilgili tüm vakalarda kadın tarafından dişinin rolünün bir aşağılanma ve kısıtlanma rolü olarak hissedildiğini anladım. Bunun cinsel yaşamdan ayrı tutulması ve doğruluğunun kesin olarak saptanması önemlidir. 2. Bir kızın babasından öç alması. Aşırı şımartılmış hırslı kızlar cinsel ilişkiler yönünden özgüveni kolayca yitirebilirler. Bu tedavi ettiğim çok güzel bir kızın vakasıydı. Ailenin en küçüğüydü, herkes tarafından özellikle babası ikinci kez evlenene dek onun tarafından şımartılmıştı. Babasının ikinci kez evlenmesi onun özgüvenini sarstı. Bir üvey anne için kocasının çocuklarının düşmanlığını harekete geçirmeden onlarla ilgili olarak yerini alması çok güçtür. Başkalarının bu konudaki deneyiminin ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu durumda en büyük güçlüğü kızların çıkardığını ve ilk fırsatta öç alırcasına cinsel ilişkilere başladıklarını öğrendim. Onlar durumun tüm güçlüğünü hissedecek kadar zeki ve duyarlıysalar, her iki tarafta da aşk olmadığının bilincindedirler ve çoğunlukla cinsel yönden duygusuzlaşırlar ve evlilikten kaçarlar. Benim hastamın vakası da böyleydi. Bu kızın cinsel ilişkilere tümüyle karşı olduğunu düşünecek olursak, onun neden hala cinsel ilişkilere girmeyi sürdürdüğünü sorgulamalıyız. Babası tarafından terk edilmiş olmanın anısı, onu babası gibi şımartmayan bir aşıkla olan bir deneyimi ve tüm bunlara ek olarak aşkta fiziksel doyum olmadan istenilmeyen bir hamilelik ve çocuk aldırmakla ilgili tüyler ürpertici deneyimleri vardı. Tüm bu dezavantajların karşısında onun babasından öç alma gizli duygusundan başka hiçbir şeyi yoktu. Birey evliliği dışlayan, sosyal ilişkilere ya da çalışmaya uyum sağlayamamış, doyurucu olmayan böyle bir yaşama asla uyum sağlayamaz. Olacak olan, çıkabilecek her gerçek sorun karşısında şiddetlenen sürekli bir gerilim durumudur ve bu çoğunlukla baş ağrısı ve yorgunluk olarak görülür. Hastam şöyle bir rüya gördü. İsa peygamber bana göründü ve beni onunla birlikte cennete girmeye davet etti. Benim oradaki görevim tüm öteki insanları eğlendirmek olacaktı. Eğer bunu yapmayı kabul etmezsem cehenneme gidecektim. Sonra kendimi cennette buldum ve Anatole France'ın taşramasındaki penguenlere benzeyen birçok melek, bir de eczanelerin vitrininde bulunan afişlerdeki sakalını kesen adama benzeyen ve onun gibi davranan Tanrı'yı gördüm. Büyük bir umutsuzluk duydum ve kaçmak istedim. Bu rüyayı kızın genel gelişme çizgisine bağlamazsak onu yorumlamak güçtür. Gerçekten de onun geçmişinden ve bunu içeren hareket çizgisinden kendisini sürekli olarak zehirlemeye çalıştığı duygusal anlayışın ne olduğunu tahmin etmezsek bu rüyadan hiçbir anlam çıkaramayız. Bu ondan erdem isteyen babasına karşı öç almakla motive edilmiş, erdemi reddetme ve ciddi bir ahlak bozukluğuna yönelme fikriydi. Rüyanın bu temel fikriyle birlikte hastanın yaptığı her şeyi kavradıktan sonra rüyayı şu şekilde yorumlamaya başlayabiliriz. Başka insanları eğlendirmek onun kadınsı rolünün aşağılanması kavramına eşdeğerdir ve o bunu yalnızca erkeklerin bir eğlencesi olarak görür. İsa peygamber ona evlenme teklif eden çok ciddi ve bencil olmayan bir kişiliğin onun için en üst konumda olan erkeğin simgesidir. İsa peygamber ona şöyle demiştir: "Seni mutlu etmek için kendimi feda etmek istiyorum." Cennet bu nedenle İsa peygamberin evlilikte ona söz verdiği cennettir. Ama görmüş olduğumuz gibi o evlilikte yenilgiden korkmaktadır. Bu nedenle evlilik yaşamının geçici görünmesine, ulaşmak için çok yüksekte bulunan üzümlerin ekşi olmasından kuşkulanılması gerektiği ilkesi nedeniyle izin verilmemektedir. Bu nedenle rüyasında küçük köyündeki adam ona Viyanalı taşramacı Nestroy'un şunları yazdığı zamanki düşünceli ruh halindeki gibi göründü. Erkek dediğin nedir ki? Uyanır, tıraş olur ve yeniden uyumaya gider. 3. Evliliğe karşı önlem olarak depresyon. 11 kız ve erkek kardeşinin en küçüğü çok şımartılmış ve bu oranda hırslı bir kızın evlilik üzümlerini ekşi yapmak için başka bir yolu vardı. Onun birkaç kez cinsel ilişkisi olmuştu ama bu yalnızca evli erkeklerleydi. Eğer bir kız evli erkeklerle başlarsa her zaman kuşkulanırım. Çünkü güçlüklerin daha büyük olduğu bellidir. Pratik olmayan bir seçim, aşkın denetlenemez gücü üzerinde ısrar ederek basitçe açıklanarak geçiştirilemez. Bu vakada hastanın şımartılarak yetiştirilmesi sonucu gözünün korktuğunu ve iki ablasının evliliklerinin mutlu olması ve onları geçmeyi başaramamak korkusundan ötürü onun evlilik konusunda özellikle sinirli olduğunu anlamak kolaydı. Bunun her zaman bilincindeydi ama birbiri ardından gelen evlilik dışı ilişkileri içinde ne yaptığının pek farkında değildi. Eğer aşıklarından birisi karısından boşanmayı ve onunla evlenmeyi isterse o aşığını bırakırdı. Doğal olarak üzüntülü ve biraz ağlayarak ama genellikle adamın onun yakın bir arkadaşı olan zavallı karısından ötürü her zaman kesin kararlı. Kısa bir süre sonra başka bir gönül serüveninin başlamasıyla depresyon sona erdi. Ama sonunda bu koşullardaki başka bir evlilik dışı ilişkinin bitişinden sonra aylarca süren bir melankoliye kapıldı. Beni görmeye bundan sonra geldi. 36 yaşındaydı. Onu çok şımartan karısı ölmüş erkek kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Ama beraberliklerinin ilk ayında kardeşi yeniden evlenmekten söz etmişti ve onun da evlenmesini önermişti. Bu istenilmeyen olasılığın karşısında ve bir ilişkiye son vermek zorunda kaldığı sırada hastalığı bir taşla iki kuş vurmak için bir düzenlemeydi. Bu onunla daha çok ilgilenmesi için kardeşine yaptığı bir uyarı, yeni ve daha tehlikeli sonuçlarından ötürü başka bir adamla başlamaması için kendisine verdiği bir dersti. Uyuma başka bir türlü uyanık kalmadır. Doğal olarak uyanık kalmanın uyumanın bir değişkeni olduğunu söylerken de aynen haklıyız. Gerçek şudur ki psikolojik ya da biyolojik olarak bunları anlamamız için bunların birbirlerinin aksi durumlar olduğu görüşünden vazgeçmeliyiz. Biyolojik olarak ele alındığında uyku yalnızca organizmanın çevresiyle ilişkisini kısmen kesmesi ve onun fonksiyonel aktivitesinin azalmasıdır. Uykudayken dokunma, işitme ve düşünme yoluyla dikkatimiz gerçeklerle olan ilişkiyi bir miktar sürdürür. Ama onların arasındaki bağların büyük bir bölümünü dışta bırakırız. Yataktaki hareketlerimizin sınırlarının farkındayızdır ve yere düşmeyiz. Bizi uyandıracak derecede önemli bazı sesleri seçeriz ve ötekilerini aldırmayız. Hatta kendimizi önceden saptanmış saatlerde uyandırabiliriz. Uykunun dışta tutmadığı tüm bu aktiviteler çoğunlukla hemen hemen biraz daha bilinçlilikle uyanık durumda da yapılır. Ayrım 22'de geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Anatol Frans, A-N-A-T-O-L-E, F-R-A-N-C-E. Nestroy, N-E-S-T-R-O-Y. Bedensel duruşlar bireyin amacına yaklaşım şeklini belirtir.